yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabının 22. bölümüne geldik. Konu, kahinlerin kişisel temizliği ile ilgili yasalar. Rab Musa'ya şöyle dedi, Harun'a ve oğullarına de ki, İsrail halkının bana sunduğu kutsal sunulardan uzak dursunlar. Kutsal adıma leke sürmesinler, Rab benim, Levililer 22.1 ve 2. ayetler. Rab kutsal olan ile kutsal olmayan arasında bir ayrım yapmak istiyordu. Harun, tapınma çadırına ait olan eşyalardan hiçbirini kendi evine götürmeyecekti. Burada bizler için de ruhsal dersler vardır. Rab'be adanmış olan bir şeyi evimize kendi kullanışımız için getiremeyiz. Hatta biz bir şeyi Rab'be vermişsek o artık Rab'be aittir ve onu kendimiz için, kendi çıkarlarımız için kullanamayız. Rab'be adanan bir şey sıradan özelliğini yitirir ve kutsanmış bir şey olur. Üçüncü ayette gelecek kuşaklar boyunca diyor, soyunuzdan biri İsrail halkının bana sunduğu kutsal sunulara kirli olarak yaklaşırsa, onu huzurumdan atacağım Rab benim. Kahin görevini yerine getirirken, bunu dikkatsizce yapmamalıdır. Her ayrıntıya dikkat etmesi gerekir. Kahinlerden herhangi birisi Rabbim buyurduğu şekilde sunu getirmezse, ya da verilen kurallardan herhangi birine uymazsa, kahinlikten atılacaktı. Bunun bugün bizim için bir anlamı var mı diye sorabiliriz. Bence vardır. Elçi Pavlos bu konuda şöyle dedi. Eğer kendi kendimizi deneseydik, yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor. Bundan sonra Rab, bir kahinin görevden alınmasını gerektiren kirliliklerden bir liste veriyor. Harun soyundan cüzzama yakalanmış ya da akıntısı olan biri temiz sayılıncaya kadar kutsal sunuları yemeyecektir. Bir cesede değdiği için kirli sayılan, bir şeye dokunan, menisi akan, insanı kirli kılacak küçük kara hayvanlarından birine veya herhangi bir nedenle kirli sayılan bir insana dokunan, akşama kadar kirli sayılacak. Yıkanmadığı sürece kutsal sunulardan yemeyecektir. Güneş battıktan sonra temiz sayılır. Kutsal sunuları yiyebilir. Çünkü bu onun yiyeceğidir. Ölü bulunmuş ya da yabanıl hayvanlar tarafından parçalanmış bir leşi yiyerek kendini kirletmeyecektir. Rab benim, kahinler buyruklarıma uymalıdır. Yoksa günahlarının bedelini öder. Buyruklarımı çiğnedikleri için ölürler. Onları kutsal kılan Rab benim. Leviler 22:4-9 ayetler arası. Kahinler kendi evlerinde de insanı ilişkilerinde kutsal olmalıydılar. Sosyal ilişkilerde, ticaret alanında, dünya ile olan herhangi bir ilişkide kutsallığı sergilemeliydiler. Neden? Çünkü kahinler kutsal olmak için Tanrı tarafından kutsal göreve ayrılmışlardı. Onlar diğer insanlara birer örnek olacaklardı. Az önce okumuş olduğum ayetlerde söz edilen bazı şeyler aynı zamanda tüm İsrail ulusuna da verilmiştir. Kahinlerin bu konuda herhangi bir ayrıcalıkları yoktu. İster sıradan birisi olsun, isterse kahin olsun, törensel kirlilik varsa bunun törensel açıdan temizlenmesi gerekiyordu. Kahin yaşamının her alanında sunduğu hizmetin verdiği sorumluluğu yansıtmalıydı. Kahin ailesi dışında hiç kimse kutsal sunuyu yemeyecek. Kahinin konuğu ve işçisi bile. Leviler 22 ayet 10. Yine kahine düşen bir görev vardı. Tapınma çadırına kahin ve ailesinden başka kimse giremezdi. Bunun böyle olmasını sağlayacaktı. Tapınma çadırı kutsal yerdi ve ancak kutsal kılınmış kişiler oraya girip çıkabilirlerdi. Ama diyor 11 ve 12. ayetlerde, kahinin parayla satın aldığı ya da evinde doğan köle onun yemeğini yiyebilir. Kahinin, kahin olmayan bir erkekle evlenen kızı bağışlanan kutsal sunuları yemeyecek. Ama dul kalmış veya boşanmış, çocuğu olmamış ve gençliğinde kaldığı baba evine geri dönmüş kahin kızı babasının ekmeğini yiyebilir. Aile dışında yabancı biri asla yiyemez. Yine bu ayetlerde tapınma çadırına kimlerin girip çıkabileceklerine ek olarak bu defa daha ayrıntılı ve belirgin bir şekilde onun evinde kimlerin yiyebileceği de açıklanıyor. Rab her ayrıntıyı düşündü ve buna göre talimatlar verdi. Bu talimatlar verilmeseydi kimin ne yapacağı belli olmazdı. Aile fertleri, hısım akraba derken konu komşu da Rabbin kahinler için sağladığı sofradan yemeye başlayabilirlerdi. Bir kahinin kızı uluslardan birisiyle evlenirse kız ve tabi olarak kocası da sofradan yiyemezdi. Aynı zamanda tüm kutsal eşyalardan uzak durmaları gerekirdi. Dul kalırsa ya da boşanıp babasının evine dönerse o zaman babasının sofrasından yiyebilirdi. Savurgan oğul gibi tekrar babasına dönen çocuk yine baba evine kabul ediliyor. Bilmeden kutsal sunuyu yiyen biri beşte birini üzerine katarak kahine geri verecek. Kahinler İsrail halkının Rabbe sunduğu kutsal sunulara saygısızlık etmeyecekler. Yoksa kutsal sunuları yiyen öbür insanlara büyük suç yüklemiş olurlar. Çünkü sunuları kutsal kılan Rabbenim diyor Leviler 22-14-16 ayetler arasında. Yasadan habersizce bir suç işlenirse bu hiçbir koşul altında gereken cezadan muaf kılamaz. Bilinçsizlik yine de cezayı gerektirir. Birisi bilmeden kutsal sunudan yerse yine suçlu sayılacaktır. Buna karşılık bir ceza ödemelidir. Bu yine kahinlere ayrı bir yükümlülük veriyordu. Tapınma çadırının kutsallığını ne pahasına olursa olsun koruyacaklardı. Dostum, iman etmeyen insanlar kilisenin nasıl bir şey olduğunu ancak kilise üyelerinin hayatlarına bakmakla öğrenebilirler. Bir imanlının hayatında Tanrı'ya karşı saygısızlık ya da ilgisizlik varsa dünyadaki insanlar bunu hemen algılarlar. Bu algılamaya göre de hareket edip karar verirler. Yani bir Mesih imanlısı hayatında doğruluğu, dürüstlüğü uygulamazsa, sözleriyle hayatı birbirine uymazsa bu ancak diğer insanlara tökez olur. İsa insanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline, böyle tuzakların olması kaçınılmazdır ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline dedi. Rab Musa'ya şöyle dedi: Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına de ki, ister İsrailli olsun, ister İsrail'de yaşayan bir yabancı olsun. Biriniz Rab'be dilek adadığı ya da gönlünce bir sunu olarak yakılmalık adak sunmak istiyorsa, adağının kabul edilmesi için kusursuz bir erkek sığır, koyun veya keçi sunmalı. Kusurlu olanı sunmayacaksınız çünkü kabul edilmeyecektir. Leviler 22-17-20 ayetler arası. Bu okuduğum kesimde insanların sunularını Rab'be nasıl getirecekleri konusunda talimatlar verilir. Burada sıralanan kurallara en sıkı biçimde kahin tarafından uyulması gerekir. Bu kurallar sunularını getiren insanlara yöneliktir. Ama uygulaması kahinlere düşüyordu. Kusuru olan hiçbir sunu tapınma çadırına kabul edilemezdi. Çünkü tüm sunular İsa Mesih'i temsil ediyordu ve Mesih kusursuzdur. Verilen kurallardan kıl payı bile ayrılamazlardı. Çünkü bunu yapmakla yine simgesel açıdan Mesih'in karakter yapısını karalamış olacaklardı. Tanrı'nın kutsal buyrukları, istekleri her zaman yerine gelmeliydi. Kim gönlünce bir sunuyu ya da dilek adağını yerine getirmek için Rabbe esenlik adağı olarak sığır veya davar sunmak isterse, kabul edilmesi için hayvan kusursuz olmalı. Hiçbir eksiği bulunmamalı. Kör, sakat, yaralı, yarası irinli, kabuklu ya da uyuz bir hayvanı Rabbe sunmayacaksınız. Ateşle yapılan sunu olarak sunak üzerinde Rabbe böyle bir hayvan sunmayacaksınız. Organlarından biri aşırı büyümüş ya da yeterince gelişmemiş bir sığırı veya davarı dilek adağı olarak sunabilirsiniz. Ama gönülden sunulan bir sunu olarak kabul edilemez. Yumurtaları vurulmuş, ezilmiş, burulmuş ya da kesilmiş hayvanı Rabbe sunmayacak, ülkenizde buna yer vermeyeceksiniz. Böyle bir hayvanı bir yabancıdan alıp yiyecek sunusu olarak Tanrınıza sunmayacaksınız. Çünkü sakat ve kusurludur. Kabul edilmeyecektir. Rab Musa'ya şöyle dedi: Bir buzağı, kuzu ya da Oğlak doğduğu zaman 7 gün anasının yanında kalacaktır. 8. günden itibaren ateşle yapılan sunu olarak Rabbe sunulabilir, kabul edilecektir. İster inek, ister davar olsun, hayvanla yavrusunu aynı gün kesmeyeceksiniz. Leviler 22-21-28 ayetler arası. Kesilecek olan hayvanda doğal bir biçim bozukluğu ya da doğumdan sonra açılan bir yaradan pereden kaynaklanan bir bozukluk da kusur teşkil ediyordu. Bu kusurlardan herhangi birisi hayvanın sunu olarak reddedilmesine gerekçe oluyordu. Yahudi olmayan birisi sunu getiremezdi. Bunun yanı sıra sunu için getirilen hayvan 7 günlükten daha büyük olmalıydı. 7 rakamı tamlığı, erişkinliği, mükemmelliği temsil eder. Hayvan en azından bu tamlık devresini yani 7 günlük bir devreyi yaşamış olmalıydı. Burada yine kusursuzluğa işaret ediyor. Bu noktada yani sunulacak olan kurban hayvanın kusursuz olması gerektiği belirtilen noktada İsrailoğulları korkunç bir başarısızlığa uğradı. Tanrı'ya sakat, yaralı, biçimsiz hayvanlar getirip sunmaya giriştiler. Tanrı peygamberler aracılığıyla onları uyardı. Getirdikleri sunuların kötü olduğunu bildirdi. Tanrı'nın bu uyarılarını Malaki peygamberin kitabında bulabiliriz. Malaki 1. bölüm 6-14 ayetler arasında. Leviler 22-29-30 ayetlerde şöyle diyor. Rabbe şükran kurbanı sunduğunuz zaman kabul edilecek biçimde sunun. Eti aynı gün yenecek, sabaha bırakılmayacak. Rab benim. Sunulan kurban gönüllü sunulacaktı değerli dostum. Bu tip sunu kendi biricik oğlunu insanın günahlarının bağışlanması için ölüme teslim eden babanın yani Tanrı'nın özverisini, fedakarlığını dile getiriyor. İbraniler mektubunun yazarı bunu şöyle ifade etti. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhtaki ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Sunu aynı gün yenecekti. Bir parçanın bile çürümesine izin verilmeyecekti. 31-33 ayetler arasında şöyle okuyoruz Leviler 22. bölümün. Buyruklarıma uyacak, onları yerine getireceksiniz. Rabbenim, kutsal adıma leke sürmeyeceksiniz. İsrail halkı arasında kutsal tanınacağım. Sizi kutsal kılan Rabbenim, Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkardım, Rab benim. Değerli dostum, onlar Tanrı için tanıklar olacaklardı. Bugün Mesih'in tanıkları olarak biz de dünyanın her köşesine gidip müjdeyi duyurmaya çağrıldık. Bulunduğumuz yerden başlayarak etrafımıza, iş yerimizde, her yerde. Bunu nasıl yapacağız? Önce hayatımızla, evet, sevgi ve doğruluk ilkesinde yürüyerek, dürüstlüğümüzle, gerçeklere uyarak yapacağız. Sözlerimizle hayatımız birbirine uyması, yani örnek olacağız ve böylece insanlara bu müjdeyi bildireceğiz. Evet, bugün Mesih'in tanıklarıyız ve bunu vurguladığım gibi hayatımızla göstermeliyiz. Ve bizler buna çağrıldık. Ama İsrailoğulları bulundukları yerde tanıklar olacaklardı. Başka ülkelere, başka kıtalara gitmelerine gerek yoktu. Onlar bulundukları yerde Tanrı için tanıklar oldukları zaman herkes bunu görmek için Yeruşalim'e gelecekti. Onlar bir ulus olarak Tanrı'ya hizmet etmeye çağrılmışlardı. Tanrı'nın kutsal adı her tapınış olayında dünyaya sergilenecekti. O zaman onların itaat etmelerine yardım edecek motivasyon, hareketlendirme gücünü nereden alacaklardı? Bir yorumcu buna 5 neden verir. 1. Rabbenim. 2. İsrailoğulları arasında kutsanacağım. 3. Sizi kutsayan Rabbim. 4. Sizi Mısır'dan çıkaran Rabbim. 5. Sizin Tanrınızım. Sizi kutsayan Rabbim. Mesih imanlısının hayatında bugün özgürlük vardır. Ancak bu özgürlük günah işlemek için verilen bir izin belgesi değildir. Tüm tapınışlarımızda Tanrı'nın kutsallığı ve doğruluğu en yoğun hareketle korunmalı ve sergilenmelidir. Sizi Mısır'dan çıkaran Rabbim, kardeşim, hayatını Mesih İsa'ya teslim etmişten Tanrı seni kurtarmıştır. Tanrı seni inayetiyle kurtarır. senden kendi çıkarı için bir işçi yaratmak için seni kurtarmadı. Hayır, böyle bir amaçla seni kurtarmış olsaydı o zaman inayet ile kurtulmuş olmazdın. Bir ilahinin sözleri diyor ki, ben hayatımı senin için feda ettim, sen benim için ne yapacaksın? Böyle sözleri ben şahsen Tanrı'nın karakterine uygun görmüyorum. Bunu söylerken birçok ilahilerin sözlerinde de teolojik yanlışlıklar vardı ne yazık ki. İnayet yapılan bir yardım karşılığında bir şey istemez. Biz hiçbir şeyi hak etmemişken, daha doğrusu sonsuz ölümü hak etmişken Tanrı bize sevgisini gösterdi ve günahlarımızın yaraştırdığı sonsuz ölümden bizleri kurtardı. Bunu karşılıksız yaptı. Şimdi senden bir karşılık beklemez. İleride de beklemeyecektir. Sen onu seviyor musun? Ona hizmet etmek ister misin? Bir kadın kocasının yaş gününde onun için bir pasta yaparsa bunu görev icabı yapmaz. Onu sevdiği için yapar. Gerçek Mesih imanlısı da İsa Mesih'i sevdiği için ona hizmet etmek ister. Dostum, Tanrı senin Tanrın mı? Senin Tanrın ise o zaman onu temsil etmelisin. Onu hayatında yansıtmalısın. Onun ilkelerini hayatında yansıtmalısın. Tüm dünya seni bir kitap gibi okumak için can atıyor. Müjde gün be gün yazılır bölüm bölüm. Yaptığın işlerle ve söylediğin sözlerle. Söylediklerini okur insanlar. Olsun sözün, sana göre müjde nedir söyle. İnsanların çoğu bugün kutsal kitaptaki müjdeyi okumuyorlar. Ama senin hayatına bakıyorlar. Senin hayatını okuyorlar. Acaba senin hayatının her bölümünde neler okuyorlar dostum? Senin hayatında sevgi ilkesini, doğruluk ilkesini, gerçeği mi okuyorlar? Yoksa senin sözlerinle hayatın birbirine uymuyor mu? Bunu mu okuyorlar? Senin hayatında dürüstlüğü, merhameti, hoşgörüyü mü görüyorlar? Yoksa bunun tersini mi? Eğer sen bir Mesih imanlısıysan, kardeşim, senin hayatında Rabbin ilkeleri, sevgi ilkesi, doğruluk ilkesi, barış ilkesi, affetme ilkesi, dürüstlük ilkesi, gerçek ilkesi ve bu sıradan ne tür erdemler varsa bunların hepsi senin hayatında görülmelidir. Evet, bu şiiri tekrar okuyayım size. Müjde gün be gün, yani Tanrı'nın sözü, iyi haber gün be gün yazılır bölüm bölüm yaptığın işlerle ve söylediğin sözlerle. Söylediklerini okur insanlar, olsun sözün, sana göre müjde nedir söyle. Evet dostum, insanlar bugün kutsal kitaptan çok senin hayatına bakıyorlar. Senin hayatın neyi yansıtıyor? Senin hayatın insanlara neyi gösteriyor?